Dayak birincisi. Ayrım 12.
İkisi de aynı valiliğin buyruğunda, ikisi de İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İkisi de maaşlarını Maliye Bakanlığı'ndan alırlar. İkisinin de müdür ve memurları insan, hemen hemen aynı okullarda okumuşlar, aynı eğitimi almışlar, aynı anayasanın insanları. İyi mi? İyi. Vardık Emniyet Müdürlüğü'ne, polislerin arasında içeriye girdim. Bu mu dedi iri yarı biri. Nüfus müdürlüğünde olsa aynı şeyi diyebilirler. Olur ha, orada da bir iri yarı memur olabilir. Bu mu diye sorabilir. Evet bu efendim, alın içeri. Aynı nüfus müdürlüğündeki gibi alın baş yazmanın odasına götürün. Oturun. Oturdum. Çünkü nüfus müdürlüğünde de oturturlar. Her ikisinde de devletin sandalyeleri var. İri yarı memur bir dosyayı karıştırdı. Baş yazman da karıştırır. Aynı canım, yasalar, davranışlar her yerde aynı. Acaba niye çağırdınız? Öğrenirsin az sonra. Baş yazman da buna benzer bir şey diyebilir. Ben de amma sabırsızım ha. Her şeyi bildiğin gibi anlat. Baş yazman da buna benzer bir şey diyebilir. Dinliyor sizi diye. Benim bir şey bildiğim yok ki. Siz çağırmışsınız dedim. Evet çağırdık ki beyinizle karşılıklı birer kahve içelim. Evet çağırdık ki beyimizle karşılıklı birer kahve içelim. Olabilir. Çünkü nüfus dairesinde de baş yazmanla oturup karşılıklı kahve içebilirsiniz. Yasalarda herhangi bir yasaklama yok. Teşekkür ederim, kahve bana dokunuyor dedim. Şimdi sen hiçbir şey bilmiyor musun? Bilmiyorum efendim. Demek öyle. İri yarı adam başka bir iri yarı adamı çağırdı. Aşağıya indir bunu dedi. Nüfus baş yazmanı da bir memura buyurabilir. Aşağı inin bir. Öyle ya, belki benimle ilgili iş orada. Olabilir, kayıtlar, dosyalar bodrum katının tozlar arasında olabilir. İkinci iri yarıyla aşağıya iniyoruz. Bir çelme ayağıma. Yok canım, ayağım takıldı. Olamaz mı? Nüfus memurunun da ayağı sizin ayağınıza takılamaz mı? Olağan şeyler bunlar. İnsanın başına yolda giderken saksı düşüp ölebiliyor. Amma fena düştüm ha. Kafamı betona çarptım. Şimşekler çaktı gözlerimin önünde. Nüfus müdürlüğünün bodrumunda da böyle biçimsiz düşsem gözlerimin önünde şimşekler çakardı. Şimdi bir el uzanacak ve beni yerden kaldıracak, özür de dileyecek. Yo, ikinci iri yarı adam gülerek bakıyor. Aynen nüfus memuru da böyle birdenbire şaşırabilir, sonra düşene gülmez mi ki? Herkes güler. Kalk ulan! Bana mı diyor? Ayağa kalk ulan hıyar! Nüfus müdürlüğündeki adam böyle olabilir mi? Olabilir. Çok şakacı biri olabilir. Kafayı üşütmüş biri olabilir. Bir tekme böğrüme indi. Uf anam, nüfus müdüründeki adam bunu yapabilir mi? Yapabilir. Beni birine benzetmiş olabilir. Hıncı vardır, kini vardır. Beni birine mi benzettiniz? Uuu, ne ayıp küfür. Olabilir mi? Bir nüfus memuru böyle olabilir mi? Olabilir. Kim küfretmiyor ki bir şeye kızınca? Ama bu İkinci iri yarı adam niçin bana küfrediyor? Niçin küfrediyorsunuz bana? Öyle dört tane yumruk indi ki mideme, öyle olur. Tekrar çöktüm yere. Yo hayır, nüfus memuru böyle yapmaz, yapamaz. Üstelik birini de benzetmedikten sonra bu adam basbayağı sadist. Niçin bana vuruyorsunuz? İki yanağıma ikişerden dört tokat indi. Saçımdan tuttu, duvara vurdu. Adam resmen dayak atıyor yahu. Hem de resmi dairede, hem de yasalarla sınırlandırılmış, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir ülkede insan haklarına imza koymuş, anayasasının ilgili maddeleriyle insana eziyet ve işkence edilemeyeceğinin yazılı olduğu bir ülkede. Yok canım, bunu nüfus memuru bilir. Nüfus memuru değil, odacısı bilebilir. Beyefendi, anayasa diye haykırdım. Ne, ne, ne? Ulan, al anana, al babana, al yasana. Üç tane tekme ki suratıma at tepmiş sandım. Alnım yarıldı, kan gözlerime doldu. Yemin ederim bu adamın insan hakları evrensel beyannamesinden haberi yok. Hatırlatabilirim, görevim. Beyefendi, insan hakları evrensel beyannamesi, insan hakları ha? Al bir hakkın, al iki hakkın, al üç hakkın. Adam karnımın üzerini her sıçrayışta al dört hakkın, al beş hakkın diyordu. Karnım patlayacak neredeyse. Nasıl olur yahu emniyet müdürlüğünün karşısı nüfus müdürlüğü? Şimdi orada hangi nüfus memuru, hangi vatandaşın üzerine çıkmış hora tepiyordur? Hem tepsin bakalım, kolay mı? Vali nerede? Ha, vali nerede? Kentin valisi var, ülkenin İçişleri Bakanı var, Başbakanı var. Efendi, sizi şikayet ederim. Kentin valisi var, ülkenin İçişleri Bakanı var, Başbakanı var, meclisi var. Ulan vali de benim burada, İçişleri Bakanı da benim, Başbakan da benim, mecliste benim. Aa, hadi ötekiler neyse de adama bak. Ben meclisim diyor. Doğrudan doğruya meclisi ilga ederek yerine kendisi geçiyor. Asarlar adamı. Efendi, yasalar var. Ulan yasa da benim. Ay ay ay, gitti yargı gücü de gitti. Yok canım, bu adamın dünyadan haberi yok. Efendi, hükümet var. Ulan hükümet de benim, anladın mı? Ben burada hükümetim. Ay ne cahil, nüfus memuru bile bilir bunları canım. Herkes bilir ama bu adam bilmiyor. Ay ne zır cahil, asılacağını bile bilmiyor. Şimdi bu adamın tanrı tanık, üç güçten de haberi yoktur. Efendi, sen yasama, yürütme, yargı güçlerinin... Yürütüyor adam beni, basbayağı yürütüyor, saçlarımdan tutmuş yerde sürüklüyor. Efendi yürütme, yürütürüm ulan, hem de öyle yürütürüm ki, şimdi de copla yürütüyor. Kocaman sopa kafamda iniyor kalkıyor, bu kez tepem kanıyor, hem de burnum kanıyor, yaralandım. Bir doktor çağırın veya hastaneye, anlamadım inek. En doğal hakkım, doğal ha, seni doğduğuna pişman edeyim de gör. Evet evet, yavaş yavaş doğduğuma pişman oluyor. Gözlerim kararıyor, midem bulanıyor, tepem zonkluyor, her yanım sızlıyor. Pelte gibi olmuşum, mayalı hamur gibi yayılmışım, mırıldanıyorum. Bu ne biçim sorgu? Nüfus memuru sizin gibi yapmaz. İkinci iri yarı adam ayaklarımdan tutmuş divan halısı çırpar gibi beni yere şap şap vuruyor. Her vuruşta da soru bir, soru iki, soru üç, iyi mi diyor. Ey, iyi zahir ama artık kendimde değilim. Bir ağırlık ki üzerimde tonlarca. Nüfus memuruyla karşı karşıyayız. İçmem ama nedense içmişim. Kahve içiyoruz, sigara tellendiriyoruz. Nüfus memuru ilgili soruları soruyor. Güleç mi güleç adam? Vatandaşa çok iyi davranıyorsunuz. Görevimiz beyefendi. Yasalara saygılısınız. Yasal bir devletiz beyefendi. İnsan haklarına gereken titizliği gösteriyorsunuz. Altında imzamız var beyefendi. Siz hiç vatandaş döver misiniz? Anlamadım beyefendi. Kendime geldiğimde bir yolun kıyısında çalıklar içindeydim. Üstüm başım batmış perişandım. Sürüne sürüne yolun kıyısına geldim. Bir trafik arabası geçti. Sonra onun ardından kırmızı plakalı arabalar. Tanıdım. Bakanlar, başbakan gidiyorlar. Bağırdım. Hükümet! Hükümet! Diye. Ama sesimi duyuramadım. Yığıldım kaldım oracığa. Az sonra biri kolumdan tutmuş kaldırıyordu. Sana kim çarptı arkadaş diye soruyordu. Hükümet diye inledim. Çarpar arkadaş dedi. Çünkü zartlı arabalar her biri 800 beygir gücünde. Beni kamyona atarken dudaklarımdan nüfus memuru sözcüğü döküldü. Vah vah dedi şoför. O ağır yaralı mı? Bir ayda kendime gelebildim. Bir ayda beni döven adamı şikayet etmek, cezalandırmak için uğraştım. Aa, şaşılacak şey, ne insan hakları, ne anayasa, ne hak, ne hukuk. Peki ben şimdi yediğim dayakla mı kalacağım? Bakın hepinize, devlet adamından tutun, hukukçusuna, hukukçusundan guguçusuna, guguçusundan bilmem kimine dek hepinize söylüyorum. Yasalar çerçevesi içerisinde benim hakkımı o iri yarı polisten alın. Yok şayet siz alamayacaksanız, şerefim üzerine yemin ediyorum ki ben alacağım o polisi, kendi usullerine göre bu kez ben sorguya çekeceğim. Aa, ne terbiyesizlik bu canım, bu ülkede anayasa yok mu? Döverim yemin olsun ben de o polisi. 1978 yılı Milliyet Sanat Dergisi Gülmece Öyküsü Yarışması, Mansiyon. Fatih'in girdiği kapı. Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han şu anda Topkapı'dan Bizans surlarına dayanmış ve dahi ardındaki ordusuyla şehre girmek üzereydi. Ama bir mania olup Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han bir türlü caddenin bu yanından o yanına geçememekteydi. Bir takım otobüs müderler ne derler, işte onlardan kendi kendine yürür, atsız eşeksiz çekilir arabalar yolunu kesmekteydi. Sultan Mehmet Han atını dürtükleyip karşıya geçmek için deh ettiğinde beyaz şapkalı biri asri zaptiyelerden olup hemen düdüğünü fır fır öttürmekteydi. Hanın atı o gürültüden, bu temaşadan ürkmekte olup ikide bir şaha kalkmaktaydı. Askerin arasına bir takım başı bozuklar girmiş olup bu kılıksız kişiler padişah efendimizin askerlerini ayartmakta, kollarından tutup tutup hadi Ankara var, hadi Edirne var, hadi Konya var demekteydiler. Bu kişiler askerlerin kollarına öyle sıkı, öyle güçlü yapışmaktadırlar ki sanki suç işlemiş başı bozuklar gibi bu kılıksız kişilerin arasında gitmektedirler. Giden askerlerin hiçbirinden haber alınamamış olup bazıları otobüs denen şeyin içinde bilet derler ellerinde birer kağıt sallayarak yoldan geçmekteydiler. Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han bu duruma çok kızmış olup yanındaki kumandanlarına çok kesin buyruklar vererek bu durumun önlenmesini, askerlerin bozguncular tarafından kandırılmamasını, buna engel olunmasını istedi. Velakin nasıl engel oluna? Asker zayıf, başı bozuklar güçlü. Atın yanına yaklaşan iki başı bozuk, iki yandan askeri atından indirip, hadi Ankara var, hadi Bursa var, hadi İzmir var diyerek tutup tutup götürmekteydiler. Direnenler, gitmek istemeyenler bu başı bozuklar tarafından karga tulumba edilerek otobüs denen şeylere bindirilmekte, ellerine de birer bilet tutuşturulmaktaydı. Ordu daha şimdiden yarı yarıya azalmış olup her biri bir yana, kimi İzmir yanına, kimi Ankara yanına, kimi ada yanına yanlarına cebri olarak postalanmışlardı. Bir ara Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han'ın eteklerinden de yakalayan bu başı bozuk kişiler Han Hazretlerini Tez Kaçar Turizm Şirketi derler, işte bu şirketin otobüsleriyle Konya tarafına göndermek istemişlerse de Sultan Mehmet Han bunları tekmeleyerek, kılıcını sallayarak yanından uzaklaştırmıştır. Ama başı bozuklar o denli yüzsüz, o denli arsız kişiler ki ve dahi Sultan Mehmet Han'ın eteklerine yapışarak hadi Ankara'ya, orayı beğenmediysen Adana'ya salalım diye etmediklerini komamışlardır. Han Hazretleri en sonunda çok kızmış olup, defolasız be, ben ne Ankara'ya ne de Adana'ya gideceğim, İstanbul'u alacağım ulağın diye nara patlatmıştır. Bu naraya yetişen başı beyaz şapkalı Asri Zab diye düdüğünü öttürerek ve dahi kaşını gözünü oynatarak başı bozuklara kızacağına Han Hazretlerine kızmış idi. Ama Han Hazretleri bu zaptiyenin işini sonra göreceğinden aldırmayıp yolun açılmasını, karşıdaki kapıdan İstanbul'a gireceğini söylemiştir. Başı beyaz şapkalı işte bu anda şapukasını çıkarıp kendi saçını başını yolmuş olup bıktım bu trafik keşmekeşinden, gece yattığım yerde bile düdük öttürüp uyuyamamaktayım. Bir de seninle mi uğraşalım burada demiştir. Ama Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han kafasına koyduğu şeyi gerçekleştirmek için bu trafik denen şeyin ne zaman kesileceğini sormuştur. El cevap beyaz şapkalı demiştir ki, sen daha çok beklersin burada. İşte bunu duyan Han Hazretleri askerlerin dörtte bire indiğini ve dahi burada durduğu sürece askerlerin bu başı bozuk kişiler tarafından Edirne ve dahi Konya ve dahi Bursa'ya postalanacağını bildiği için kesin buyruğunu verdi. Asker mehter takımı eşliğinde yolun bu yanından o yanına geçerken çok büyük bir telafat oldu. Tanker mi derler, içi denizde yanar, yağla dolu bir de tır mı derler, ne derler, upuzun bir araba, işte bunlar dalıverdiler mehter takımının içine. Bir anda bir ileri bir geri gitmekte olan mehter takımının pestilini çıkardılar. Amma ve lakin ordu yılmayıp bir dahi saldırıya geçerek yolun karşı kıyısına varmak istedi. Her hamlede kamyon derler onların, taksi derler onların ve dahi minibüs derler onların altında kalan asker telefatı çok çok büyük oldu. Ama Hanlar Hanı Sultan Mehmet Han bir ara beyaz şapkalının yardımıyla kendi canını yolun karşı kıyısına dar attı. Velakin ordu bu yanda, Hanlar Hazretleri öte yanda kalmış idi. Han Hazretleri geriye dönüp haydin yiğitlerim, haydin aslanlarım, varasız yanıma dedikçe askerlerden bir bölüğü makinelerin altında kalarak can veriyorlar idi. Ama Sultan Mehmet Han çok sabırlı, çok azimli bir kişiydi. Askerlerinin daha fazla kırılmasına gönlü razı olmadığı için bu yandan ünledi. Erlerim, askerlerim, kalasız siz orada. İsteyen istediği turizm şirketiyle istediği yere gidebilir. Ben bir başıma da İstanbul'u fetheylerim. İşte bu söz askerlere çok dokundu. Askerlerin tümü bir dahi aşk ile şevk ile yolun bu kıyısına hücuma geçtiler. Ama nafile hiçbiri sağ salim Han Hazretleri'nin yanına varamadı. Otobüse, kamyona denk gelmeyenler, atların ayakları karpuz kavun kabuklarına denk gelerek birer birer attan düşüp beyinlerini patlatarak şehit oldular. Han Hazretleri bu duruma çok üzülerek atının üstünde ağladı. Onun ağladığını gören bir destan satıcısı Han Hazretleri'nin yanına yaklaşarak ve dahi onun kaftanına yapışarak dertlerin destanı, kaynanası tarafından boğulan gelinin destanı diyerek Han Hazretleri'ne bir kağıdı zorla satmaya çalıştı. Han Hazretleri bu kağıdı almak istemedikçe adam daha da çok şirretleşip atın tepesine çıkarak zorla Han Hazretleri'nin kesesinden bir miktar akçeyi alıp destanı heybenin gözüne attı.
Ayrım sonu.